Ayrım 36, sayfa 461. 1916 Eylül sonunda Rıza Bey, bölgenin askeri kumandanı Murat Paşa ile ve yüksek rütbeli Alman subaylarıyla yaptığı bir toplantıdan sonra eve geri döndü. Duyduğu yeni şeyler onu savaşın bundan sonraki seyri hakkında endişeye sevk etmişti. Geçen Nisan'da Rus ordusu ile birlikte gelen Kazak birlikleri Trabzon'a girmişlerdi. Erzurum şimdi Rusların elindeydi ve Temmuz'da 282. Osmanlı Piyade Taburu'nun başlattığı bir saldırı başlangıçta başarılı olmuş ama sonra hezimete uğramıştı. Bir karşı saldırıda Ruslar Erzincan'a girmişlerdi. Bu kritik durum karşısında Gelibolu kahramanı Mustafa Kemal 2. orduyu düzenlemiş, Diyarbakır ve Malatya'daki kütümenleri geri çekmişti. Ama birkaç mevziyi başarıya rağmen geri çekilişi durduracak Rus cephesini yaracak durumda değildi. Bu çarpışmalarda Osmanlı İmparatorluğu 60 bin askerini kaybetmişti. Şansına bu bölgelerde çok ağır olan kış şartları orduları yerli yerinde istihkama zorluyordu. Yararlanılması gereken birkaç aylık bir müddet vardı. Çünkü Ruslar ilkbahar için Mezopotamya'daki İngiliz harekatıyla birleşmek için Sivas ve Harput dolaylarına bir çift saldırı düzenlemeyi planlıyordu. Üstelik Rus Karadeniz filosu da İstanbul'u ve Boğaz'ı işgal etmeyi deneyebilirdi. Bütün bunlar Osmanlı İmparatorluğu'nun sonu anlamına gelebilirdi. Bunu Rıza Bey biliyordu ve İttihat Hükümeti ile birlikte bu kadar sıkı çalışmanın bir hata olup olmayacağını kendine soruyordu. Eğer İmparatorluk savaşı kaybederse zaferi kazanan Ermeniler için yeni haklar talep edeceği asla kuşku götürmezdi. Rıza Bey öngörüsü kuvvetli bir adamdı. Bu yüzden arkasını sağlam tutmak için Ermenilerin yok edilmesindeki katkısı nedeniyle ona yönelebilecek muhtemel suçlamalara karşı bir savunma inşa etmeye karar verdi. O daha şimdiden onun tarafından korunduklarını söyleyecek çok sayıda Hristiyan'ın adını verebilirdi. Yardım ettiği yabancı misyonerler de buna tanıklık edebilirdi. Ama bütün bunlar yeterli değildi. Onun her şeyden önce bir vali olarak uygulamak zorunda olduğu hükümet politikasından memnun olmadığını gösterecek malzemeye ihtiyacı vardı. Bu malzeme mevcuttu ve onu bizzat Gani Bey'in kendisi Rıza Bey'in eline vermişti. Çünkü o şifresiz gönderdiği belgelerde iyi muameleden, insani önlemlerin alınmasından söz ediyordu. Rıza Bey eve gelince ilk olarak İçişleri Bakanı'na bir mektubun ilk taslağını kağıda dökmek için çalışma odasına çekildi. Binlerce kadın, çocuk ve yaşlı yüz binlerce insan şu anda Anadolu'nun yollarında ve dağlarında kıtlık içinde amaçsız ve şaşkın dolaşıyorlar. Ben hükümetten adaletli bir davranış göstermesini, kış bastırmadan önce bu insanları ya evlerine geri götürmesini ya da istedikleri yerde iskan etmesini bekliyorum. Kalemi elinden bıraktı ve metni bir kere daha okudu. Evet, olmuştu. O artık şartlar gerektirdiği zaman benzeri mektuplarla birlikte bunu da göstermek için kasasında saklayabilirdi. Rıza Bey tam kalkmak üzereyken cevaplandırılmamış bir yığın mektubun üzerinde Murat Paşa'nın ziyareti esnasında gelmiş olan telgrafı gördü. Şifreliydi ve başkentten geliyordu. Rıza gönderenin adını hecelemeye başladı. Talat Paşa, İçişleri Bakanı. Sağ üst köşedeki 854 rakamını görünce gene mi diye mırıldandı. Onun telgraf göndermekten başka bir işi kesin yok. Devamını okudu. Şehitlerimizin dulları ve binlerce Müslüman kaçağın korunmaya ve beslenmeye ihtiyacı varken, mahut kişilerin gelecekte zaten tehlike teşkil etmekten başka hiçbir işe yarayamayacak olan çocuklarını beslemek için para harcamak kabul edilebilir değildir. Vilayet makamı onları sürgün kafirelerine iade etmelidir. Emirde belirtildiği üzere telgrafı yaktı. Yarın buna benzer şifresiz ve asla ilgisini çekmeyecek olan birini daha alabilirdi. Ama onları arşivlemeliydi. Hatta belki İçişleri Bakanı savunmasını hazırlamaktaydı. Rıza birdenbire 2 yıl önce tehcirin örgütlenmesinde etkili olan kararının yerinde bir karar olup olmadığından kuşkulanmaya başladı. O resmi görevi olmayan, tüm sakinliği içinde toprakları ve ailesiyle meşgul, zengin ve itibarlı bir adamdan başka bir şey olmayacağı zamanın özlemini çekti. Ama artık geri dönüşü yoktu. Oyunu kuralına göre oynamaya devam etmeliydi. İki yüzlü bir oyun. Bir eliyle verdiğini öteki eliyle geri almalıydı. Hükümeti Osmanlı Devleti'nin emirlerini özenle uygulayarak binlerce insanı mutlak ölüme gönderdiğine inandırmalı, diğer yandan misyonerlerin ve yabancı elçilerin baskısına ve kişisel duygularını teslim olarak Avrupalı ve Amerikalı yetim evlerinin varlığına izin vermeli, ayrıca Ermeni yetimlere yiyecek sağlamalıydı. İçini çekerek ayağa kalktı, bir sigara yaktı ve bürosunu terk etti. Bedri yazı masasının önünde duruyordu. Saygıyla eğilip onu selamladı. Rıza Bey, biz... Rıza sabırsız sabırla ona daha sonra diye cevap verdi. Durmadı yürüdü. Her zaman daha çoğunu isteyen İttihad'ın yerel üyelerinin azarlarından, raporlarından bıkmıştı. Tifüs salgınına karşı etkisiz araçlarla mücadele etmekten bıkmıştı. Savaştan bıkmıştı. 9. kez baba oluyordu ve bu da onu sorumluluğu altında olduğu bütün ölümlerden ve ölülerden uzaklaştırıyordu. Çok uzun bir zaman öncesinde olduğu gibi kendisiyle kıvanç duyduğu, kazanma hırsıyla dolu ama zarif, iş hayatında vicdansız fakat Kur'an'ın yasaklarına saygılı, adi bir adam olarak görünmek isterdi. Ama gerçeği değiştirmek de elinden gelmezdi. Yemek odasının masasını limonla silmekte olan bir hizmetçi kızı fark etti ve ona emretti. Emine Hanım'a salonda onu beklediğimi haber ver ve bize kahve getir. Yaşlı süt ninesi kahve falında kesinlikle onu sevindirecek herhangi bir gelecek vizyonu görebilirdi. Maru okumakta olan Safiye'nin yanında bir okaliptüs ağacının gölgesinde oturuyor. 2 ay içinde dünyaya gelecek olan bebeği için bir hırka örüyordu. Başarısız düşürme denemesinden sonra kaderin bir cilvesi olarak içinde barındırdığı bu küçük yaratık haftalar geçtikçe yüreğine yerleşti. Hareket ettiği zamanlarda ona hoş geldin duygusunu vermek ve böylece onu öldürmek istediğinden kuşkulanmasını engellemek için onunla konuşuyordu. Bu çocuk ondan kendini dünyaya getirmesini istememişti. Çağrılıp geldiği bu şartlar altında acı çekmemeliydi. Aznim Hanım bir bebeğin karnında olduğu sürece annesinin tüm düşüncelerini anlayabildiğini sürekli söylerdi. Maro buna gerçekten inanmadığı halde bu batıl inanç onu o kadar etkilemişti ki Varta'nın anılarını çağırmaktan veya çocuğun babasının kimliği konusunda yanılmaması için Rıza'ya karşı reddedici olmaktan kaçınıyordu. Doğduktan sonra mutlu olmak için bütün imkanlara sahip olmasını diliyor ve bu yüzden hamileliğini bir iç huzuru içinde geçirmeye kendini zorluyordu. Daha sonraları geleceğin ne getireceği, kendi geleceği bu ikinci çocuk nedeniyle daha da karmaşık hale gelen Thomas'ın geleceği ne olacak? Bu belli olmadığı için korktuğu sorulara dönmek için zamanı olacaktı. Bahçede ağaçların bir köşesine saklanmış olan Thomas uzaktan annesini izliyordu ve ihmal edilmekten acı duyuyordu. Aslında Maru ona hamileliğinin önceki sabrı ve sevgiyi aynen gösteriyordu. Hatta daha fazlasını bile. Buna rağmen Thomas kendini arka plana itilmiş hissediyordu. Karnındaki çocuk sürekli Maru'nun yanındaydı ve Maru onunla konuşuyordu. Annesinin sadece ona bakmasına ve sadece onu dinlemesine ihtiyacı vardı. Bu onun ve başkalarının anlamadığı bir konuşmaydı, bir sır gibiydi. Oğlan buna katlanamıyordu. Onun bu bebeğe ihtiyacı niçindi? Thomas annesine yetmiyor muydu? Maru bu yeni çocuğu beklediğinden beri daha mutlu görünüyordu. Rıza Bey kapının yanında durdu, mutlu olmadığını ve endişe ettiğini Thomas'ın yüzünden okudu. Bu ona acı veriyordu çünkü bu akıllı ve karakteri güçlü olanı seviyordu. Fakat Thomas'ın durumu değişebilirdi. Paylaşılmaz olan anne sevgisinin artık daha fazla tadını çıkarmayacağını kabul etmek önce doğan çocukların kaderiydi. Rıza o zamanlar 4 yaşında olmasına rağmen hayatının umutsuz dönemini hala çok iyi hatırlıyordu. Bunu ona anlatsa bile Thomas'a yardım etmiş olmazdı. Rıza bunun yerine onu başka düşüncelere yöneltmeye karar verdi. "Benimle gelmek ve uçaklara bakmak ister misin?" diye sordu ve oğlana doğru yürüdü. Gözetlendiğini fark etmeyen Thomas ürktü ve başını eğdi. Rıza Bey oğlanın hemen kabul ettiği teklifini tekrarladı. Kardeşlerine haber ver ve atları eyalet. Seni ahırdan alacağım. Kaç uçak var? 3. Bugün öğlen geldiler. Thomas koşarak uzaklaştı. Rıza Bey üzerinde ilk karısı ve Maru'nun oturduğu banka gitti. İki kadının dostluğu onu o kadar etkilemişti ki öfkesini unuttu. Arka arkaya onları alınlarından öptü. Önce ona her yaklaştığında gözleri parlayan Safiye'yi, ardından yeni yaşamını kayıtsız şartsız kabullendiğini, yüzünün sıcaklığından gördüğü Maru'yu. Elini, elbisesinin pembe kumaşını geren dolgun karnına koydu. Oğlan son zamanlarda hareket etti mi? Bu sabah. Niçin oğlan diye sordu Safiye şaka bir sesle. Belki de kızdır. Emine kahve falanı bir oğlum daha olacağını okudu diye kendinden emin olarak açıkladı Rıza Bey. Adı Nur olsun. Maru onu ikna etmeyi denedi. Niçin Nurhan değil diye sordu. Kulağa bu çok güzel geliyor. Bu isim Ermenice Nurhan'la benzer olduğu için bu hoşuna gidiyordu. Nurhan Bey, Nurhan Paşa dedi Rıza düşünceliydi. Evet, bu harika uyuyor. Rıza Bey ahıra geldiğinde atı çoktan eğerlenmişti. Semer'in çantasına bir şişe kanyak soktu ve oğlu Arif'i atın önüne oturttu. Altan, Kenan ve Thomas arkasından izlerken atını Antep yolu boyunca sürdü. Konağa gitmekte olan tahıl ve meyve sepetleriyle yüklü birkaç deveyle karşılaştılar. Hasat çok iyiydi. Tarlalar ve meyve bahçeleri çalışan insan kaynıyordu. Güven veren bu manzara Rıza Bey'de tarımı dayanan bir servetin her zaman başarılı olacağı konusunda tamamen avutucu yeni bir duygu uyandırdı. Politik krizler ve savaşlar dünyayı o kadar çok sarsıyordu ki ama mevsimin dönümü geri alınamazdı. Tanrı'nın istemediği hiçbir şey olamazdı. Geleceği düşünmek boşuna güç ve zaman kaybıydı. Havaalanı ırmağın yanında köprünün sağ tarafındaydı ve Rıza Bey'in askeri yönetimi kiraya verdiği bir çayır üzerine kurulmuştu. Burayı İngiliz mevzilerini bombardıman etmek için Bağdat'a uçan Alman uçakları ara istasyon olarak kullanıyordu. Osmanlı ordusunun konvoylarını yağmalayan isyancı Arapları püskürtmek için çöl üzerindeki keşif uçuşları da buradan yapılıyordu. Arazinin rüzgarı engelleyen kavakları kesilmişti. Kenarda iki büyük beyaz çadırda pilotlar ve makinistler oturuyordu. Pistin diğer tarafında toprak rengi tentelerle örtülü metal bidonların yanında jandarma birliğinin barınak olarak kullandığı bir tahta baraka bulunuyordu. Kenan heyecanla "Oradalar!" diye bağırdı. "Oradalar! Onları görüyorum!" Üzengisi üzerinde dikilmiş uzattığı koluyla baş tarafının orta yeri kırmızı bir leke ve siyah bir haçla işaretlenmiş olan çift kanatlı açık yeşil üç uçağı gösteriyordu. Rıza Bey, "Albatroslar," diye açıkladı. "Unutmayın, iznim olmadan hiçbir şeye dokunmayacaksınız." Rıza Bey'i tanımış olan bir jandarma temini koşar adım yanlarına geldi, selam verdi ve soluksuz konuştu. "Sizi selamlıyorum, Vali Bey. Alman dostlarımız burada mı, yoksa şehirde mi? Dinleniyorlar, beni onlara götür." Rıza Bey ve oğlanlar çadırların önünde durdular. İl valisinin onları ziyarete geldiğini teminin bozuk bir Almanca ile anlatmaya çalıştığı üst tarafı çıplak bir adam dışarı çıktı. Fırça kesimi saçları gibi bıyıkları ve göğüs kılları da sarışın, uzun sıska bir herif olan pilot topuklarını birleştirdi ve eğildi. Ardından pantolonundan aşağı sarkan askılarını yukarı kaldırdı. Hafızasındaki ona öğretilmiş olan Türk nezaket kurallarını yokladı. Rıza Bey güzel bir Almanca ile konuşarak onu sıkıntıdan kurtardı. "Hoş geldiniz." Adam gülümsedi, elini kendini takdim eden Rıza Bey'e uzattı. "Rıza Bey, Albay Hauser. Bana şeref verdiniz Sayın Vali. Kıyafetimi bağışlayın. Öğle arası istirahatindeydim." "Hayır, böyle haber vermeden geldiğim için siz bağışlayın. Oğullarımın uçaklar konusunda büyük bir tutkusu var." Albay çocuklara gülümsedi ve sordu. "İddia ederim siz onları daha yakından görmek istersiniz." "Onlar sizi anlamıyor," dedi Rıza Bey. "Fakat ben onların zaten bundan başka bir şey istemediklerini garanti edebilirim." Çadırın içi karmakarışık göründüğü için konuğunu içeri alamadığını açıkladıktan sonra pilot giyinmek için içeri girdi. Rıza Bey eğer çantasındaki konyak şişesini çıkardı ve jandarmaya atlarıyla ilgilenmesini emretti. Alman beş arkadaşıyla geri geldi. Valinin hediyesine çok sevinmişti. Onunla kadeh tokuşturmak istedi. Çinko bardaklarını üçlü ittifakın zaferine kaldırdılar. Rıza pilotları akşam yemeğine evine davet etti. "Şehir üzerinde bir tur uçuşu yapmak ister misiniz Vali Bey?" "Bunu sizden istemeye cesaret edemezdim Albay Hauser." Oğlanlar yakında ilk kez gördükleri uçakları incelediler ve sanki yırtılabilirmiş gibi duran sıkı ve düzgün keten bezini okşadılar. Bu büyük kuşlar çok kırılgan görünüyorlardı. Altan son dakikada korktu ve birlikte uçmak istemedi. Çok büyük koruma gözlüklerini takılmış olan Kenan ve Thomas kokpite kaldırılırlarken onunla dalga geçtiler. Şiddetli kalp çarpıntısıyla arka koltukta birbirlerine sokuldular. Pilot öne bindikten sonra onlara döndü, kumanda kolunu gösterdi ve işaret parmağıyla tehdit etti. "Hayır, dokunmayın, hayır." Thomas'ı omzundan tuttu ve doğrulmaya sevk etti. Bu arada tekrarlıyordu. "Hayır, hayır." Sonra onu oturmaya zorladı ve bu defa "Evet, evet" dedi. Oğlanlar anladıklarını işaret ettiler. Diğer bir uçakta kucağında Arif'le oturan Rıza Bey onlara el salladı. Makinistler önce öksürür gibi yapan, sonra artarak tiz sesler çıkararak homurdayan motorları çalıştırmak için ahşap pervaneleri döndürdüler. Henüz yeni hareket etmesine rağmen uçağın etrafını ıslık çalan rüzgar hız etkisi uyandırıyordu. Kenan tüm gücüyle Thomas'ın elini sıktı. Birbirlerinin derinden etkilenmiş gözlerine inanamazmış gibi baktılar. Uçmak, tahtadan planörleriyle oynarken veya açılmış kollarıyla civarda koşarken hep bunun hayalini kurmuşlardı. Bu hayal şimdi beklemedikleri bir anda gerçek oluyordu. El ele tutuşmaya devam ettiler ama bakışları giderek artan bir hızla önlerinden geçen ağaçlara çevrilmişti. Düz olmayan toprağın neden olduğu her çarpmada kanatlar eğiliyordu. Tekerlekler star çizgisinden yükseliyor, sonra sertçe yeniden yere iniyordu. Uçak yükseliyor ve havaya karışıyordu. Altan'ın, Almanların ve zaptiyelerin giderek daha da küçüldüklerini görüyorlardı. Yoldaki insanlar karıncaya, öküz arabaları oyuncağa dönüşüyordu. Tüm korkular uçup gittikten sonra Thomas kendini sarhoşmuş gibi hissetti. Maro onun uçmuş olduğunu öğrenseydi ne kadar gururlanırdı. Babasının onu bu şekilde görebilmesi arzusu geçti içinden. Uçak rotasını şimdi artık evlerin ve yüksek minareliğiyle camilerin çok küçük olduğu Antep şehrine çevirdi. Kenan şehrin üç tepesinden birinin üzerinde kurulu gösterişli iç kaleye pike uçuşuyla saldırdıklarını hayal ederken Thomas bir tarladan diğerine geçtiklerini gördü ve babasını bulmak için bütün ülkeyi arayabileceğini düşündü. Sadece yollardan gitse herhangi bir zamanda onu bulabilirdi. Çünkü Thomas Wharton'ı atın üstünde dört nala giderken ve karısıyla oğlunu ararken görmekten başkasını hayal edemiyordu. Ülke o kadar büyüktü ki babasının onlara gelebilmek için çok zamana ihtiyacı olmalıydı. Zaman fikri Thomas'ın üzerinde ağırlık yapıyordu. Çünkü annesini kaybetmekten korktuğundan beri babasını düşünüyordu. Şehrin üzerinde iki tur attıktan sonra inişe geçtiler. Thomas pilotun omzuna vurdu ve ona üzerinden uçmak istediğini anlatmak için Rıza Bey'in konağını gösterdi. Alman başını salladı. Birkaç dakika sonra büyük beyaz evin üzerindeydiler. Pilot Kenan'ın ricası üzerine birçok defa çocukların el salladığı avludaki insanların dikkatini uyandıran derin alçak uçuşlar yaptı. Seyredenler arasında kesin anneleri de vardı. Sonra uçak havaalanına geri döndü ve kalkıştan daha yumuşak olan bir inişe geçtiler. Uçak diğer iki uçağın yanına geldi. Oğlanlar biraz başları dönmüş vaziyette yere indirildiler. Dönüş yolunda hepsi karışım maceralarını konuşuyordu. Hatta çocukları kadar heyecanlı olan Rıza bile. Altan şimdi cesaret edememiş olmasına üzülüyor. Asık suratlı bir halde atını diğerlerinden biraz uzakta sürüyordu. Rıza akşam yemeği için talimatlarını vermek üzere evin önünde indi ve oğullarına atını ahıra götürmelerini söyledi. Oraya vardıklarında binanın arkasından ahır uşaklarının neşeli çığlıkları duyuluyordu. Altan, Kenan ve Thomas onlara katıldılar. Bir ağılda kahverengi bir erkek damızlık atın beyaz bir kısrağa nasıl atladığını gördüler. Kenan ağabeyine "O orada ne yapıyor?" diye sordu. Manzaradan heyecanlanmış olan Altan artık dikkatini ayırmadan "O ona bir tay doğurtuyor, göreceksin" dedi. "Ah ne?" dedi Thomas, inanmamıştı. Bilgisinden kuşku duyulmasına kızan Altan Thomas'ın kaburgalarını vurdu. "Sen ne anlarsın bundan aptal?" Thomas dişlerini sıktı, diğeri eğlenceli devam etti. "Deliğine soktuğu siyah organı görüyor musun? Eğer bir erkeksen, yani benim gibi, böyle bir organın vardır ve çocuk yaptırmak istiyorsan onu bir kadının deliğine sokarsın." Küçük kardeşi ve Thomas ona inanmadıkları için alttan yanında duran adama söylediklerini onaylattı. Bir at tarafından tekmelendiği için birçok dişi eksik olan 30 yaşlarındaki kambur ahır uşağı güldü ve parmaklarıyla bir çiftleşme taklidi yaptı. Kenan ve Thomas korkulu bir bakış değiş tokuşu yaptılar. Demek ki hamam ziyaretlerinden sonra tüm soruların cevabı buydu. Onlara mantıklı göründü. Altan kendisiyle alay edilmesine dayanamayan Thomas'la dalga geçme fırsatını kaçırmadı ve ikinci bir üslupla alay etti. "Onlara iyi bak, atlara. Babam anneni aynı şekilde biniyor. Annen de bundan hoşlanıyor, kısrak gibi." "Hayır," diyerek itiraz etti Thomas ve Altan'a yana sıçrayarak kurtulduğu bir tekme attı. "Evet, elbette. O hatta ona bir çocuk yaptı." Thomas avazı çıktığı kadar bağırdı. "Bu gerçek değil." Kaçtı. Altan'ın iddialarına inanmak istemiyordu ama onları nasıl çürüteceğini de bilmiyordu. Ama onda bugüne kadar huzur bırakmayan bir çocuk vardı ve bütün bunlar onun varlığını çok iyi açıklıyordu. Yani Rıza Bey babaydı. Annesi onun tarafından binilen kısraktı. Thomas damızlık atın kısrağı zorlayan uzvunu tekrar aklına getirdi ve midesi bulandı. Ahırın köşesini dönünce durdu, her iki eliyle duvara dayandı. Annesi Rıza Bey'le Thomas kustu. 18. Siyah silüetleri, akşamın turuncu rengi, gökyüzüne uzanan minareleri, kubbeleri ve bir tepe üzerinde duran Arap iç kalesi Halep şehrine haber veriyordu. Düz damların üzerini örten ağaçlar sayesinde şehir çöle benzer bir yaylanın ortasında bir vaha gibi görünüyordu. Cadde boyunca eski tuz ırmaklarının yatığından çıkarılmış olan tuz piramitleri sıralanmıştı. Çok sayıda işçi tuzu torbalara doldurup develeri yüklemekle meşguldü. Uzaklara ulaşabilen ıslıklar çınlıyordu. Yüksek ve şişkin bacasından bir siyah duman bulutu çıkaran tren, piston ve biel kolunun gürültüsü ve tekerleklerinin gıcırtısı eşliğinde istasyona girdi. Durdu ve makinist güçlü bir iç geçirme gibi gelen buharı boşalttı. Üzerinde bir adamın kürekle kömür attığı, tentenin arkasında 7 kapalı vagon ve bir ağır makinalı tüfek namlusunun oturtulduğu kat kat kum torbalarının korumasında oturan asker dolu bir yükleme sathı bulunuyordu. Kemençe Hakkı bir askeri konvoy diye tespit yaptı. Kimsenin karşı koyamayacağından emin olduğu bir sesle kesin Kudüs'e gidiyor dedi. Arkadaşı Vartan cevap vermediği için omzuna vurdu. Udi kardeşim, neye sıkılıyorsun? Hiçbir şeye, düşündüm. Ben de düşünüyorum ama senin gibi acı çeken bir tavrım yok. Vartan başka hiçbir şeyden değil, Hakkı'nın omzundaki güçlü kolundan dolayı öyle olduğunu göstermek için yüzünü buruşturdu. Seni genellikle anlamıyorum Udi. Sen diğerlerinden o kadar farklısın ki. Seni anlamıyorum ama sana katlanabiliyorum. Dostluğundan memnunum Hakkı, bana iyi geliyor. Üzerinde Paşazade Şakir Mithat ve diğer müzisyenlerin oturduğu iki iri yapılı at tarafından çekilen araba hareket etti. Ama seyredenler yolu kapattıkları için yavaş ilerliyorlardı. Onlar çevresi, üst kenarı dişli eflatun ve fıstık yeşili duvarlarla çevrili sağlam bir yapı olan Bağdat istasyonuna trenin gelişini görmek için toplanmışlardı. Dilenciler ve dolaşan kediler istasyonu doldurmuşlardı. İşsiz samanların onlara tekme atmaktan başka yapacak işleri yoktu. Hepsi askeri konvoy nedeniyle gecikmiş olan yolcu trenini bekliyordu. Yayalar bir büfenin dışında asılmış olan sararmış gazete sayfalarındaki başlıkları okuyabilmek için adımlarını yavaşlatıyordu. Sayfalar en azından bir haftalıktı ve 1916 yılının bu Aralık ayında hep bir ağızdan yeni yıl için Osmanlı İmparatorluğu ve müttefiklerinin zaferini öngörüyordu.